Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyoruz. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Ukay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Geçtiğimiz birkaç program önceydi yanılmıyorsam, Nizami Mülkü ve Nizamiye medreselerini konuşmaya başlamıştık. Arada bir başka konuya girdik. Fakat Nizamiye medreseleri ve Nizami Mülk önemli iki konu başlığıydı. Nizamiye medreseleriyle ilgili zaten Ukay Tiryakioğlu ile beraber eni konu konuştuk, tartıştık. Nizami Mülk meselesi sanki biraz yarım kalmıştı. Bu programımızda Nizami Mülk'ün şahsiyetiyle bu konuyu da bitirmeyi planlıyoruz. Elbette Nizami Mülk bir iki programda konuşulacak bir zat değil. Çok kıymetli, insanlık tarihine yön vermiş, çok önemli bir şahsiyet, çok önemli bir alim. Başka vesilelerle de muhakkak Nizami Mülk konusu gündeme gelecek. Fakat bu programımızla geçtiğimiz iki programında, yani Nizami Mülk'le alakalı konuştuğumuz programları bu şekilde hitama erdirmek istiyoruz. Ukay Tiryakioğlu ile birlikte. Ukay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahimciğim. Çok teşekkür ederim.
Şimdi Nizami Mülk denildiğinde konuşulacak çok şey var ki zaten bunların bir kısmını değerlendirdik diye düşünüyorum abi. Biraz Nizami Mülk'ün şahsiyetini konuşalım istiyorum. Yani hani işte ölümüne yakın bir sürede kendisiyle alakalı şöyle bir hadise var ki bu onun karakterini göstermesi bakımından önemli bir, mühim bir hadisedir diye düşünüyorum. Kendisi işte alimlerle alakalı, ilim meclisleriyle, medreseyle alakalı yatırım yaptığında, ciddi bir miktar meblağ ayırdığında Sultan Melikşah'a şikayet ediliyor. Sultan Melikşah da kendisine niçin bu kadar parayı medreselere yatırdığını söylediğinde diyor ki ben yaşlı bir adamım, işte benim ederim 3-5 akçeden öteye geçmez, siz biraz daha gençsiniz bana nazaran, sizin ederiniz de 10-15 akçeyi geçmez. Yani bu rakamlar afaki rakamlar, aklıma geldiği şekilde söylüyorum bunları. Tabii ki fakat buraya yatırdığımız para uzun yıllar, belki yüzyıllar sonrasına hükmedecek, hitap edecek, yüzyıllar sonrasını inşa edecek araçlar olarak değerlendirilmeli. Dolayısıyla buraya harcadığımız para az bile diyor. Bu durumda Sultan Melikşah'ın hoşuna gidiyor ve Sultan Melikşah daha fazla yatırım yapması için kendisini teşvik ediyor. Nizami Mülk'ü nasıl okursunuz, nasıl değerlendirirsiniz abi? Buradan başlayalım.
İbrahim'cim, güzel bir noktadan giriş yaptın. Nizami Mülk'ün sadece bu türden şikayetler almıyor Alparslan ve Melikşah. Buna benzer çok şikayetler alıyor. Biliyorsun işte meyve veren ağaç taşlanır misali.
Evet.
Genelde bu atama ve hazineyi kullanma hususunda şikayetler alıyor. Bilhassa Melikşah döneminde, Alparslan'ın oğlu Melikşah döneminde, hı hı, bu şikayetler artıyor İbrahim'ciğim. Bilhassa bu Nizamiye medreselerinin sayısı Melikşah döneminde peş peşe artması, müderrislerin maaş ve talebelerin yurt ve burs meselelerinde giderek devlet hazinesine binen yükün artması nihayetinde Melikşah'a pek çok şikayetler geliyor. Melikşah aslında bunlara alışkın. Çünkü babasından da bu hususta yani ikazlar var. Nizami Mülk'e sahip çıkması, yolunu açık tutması onun ve bu konuda da fitnecilere uymaması hususunda babasının ikazları var.
Evet.
Kendisi Nizami Mülk'ün zaten ne kadar faydalı bir insan olduğu, döneminde devletin yapı taşı olduğunun da farkında. Bir gün diyorlar ki, artık bu sefer İbrahim'ciğim net bir rakam veriyorlar. Hı hı. Hani sen 3-5 dedin ama diyorlar ki bu yıl diyorlar, ya son birkaç yıldır diyorlar 300'er biner altın.
Evet.
Devlet hazinesinden çıkarıyor. Medreseleri ve talebeler için diyor. Hı hı. Diyorlar. Şimdi Melikşah bu sefer huzursuz oluyor. İşte sadece alimlere değil, zikir ehline, dergahlara ve tasavvuf ehline yapılan harcamalar da devlet hazinesinden güçlü bir şekilde yapıldığı için diyorlar ki, sultan diyorlar ya, bu parayla, yani yıllık 300 bin altınla bir ordu donatılsa İstanbul'u almak mümkün diyorlar ya. Yani Konstantin'in imparatoru mümkün diyorlar. Melikşah. Tabii doğrudan sormuyor bunu. Ulu Vezir'e, Nizam-ı Mülk'e bunu. Doğrudan bu konuyu açmaktan haya ediyor.
Evet.
Çünkü kendisi çok Melikşah'ın ne kadar takva ehli olduğunu, hatta neredeyse babasından bile yüksek bir takvada olduğu anlatılır. Bir görüşme esnasında, o günlerde bu şikayetin ardından gelen birkaç gün sonraki bir görüşme esnasında bu konuyu açıyor. Ve bir bugünkü değil mi briefing istiyor İbrahim'cim. Bilgi istiyor bu hususta.
Evet.
Nizamcı da şöyle diyor. Sultanım diyor, siz her yıl kahraman askerlerinize bunca para harcıyorsunuz. Halbuki onların en kuvvetlisi, okçularınızın, misal olarak diyor, okçularınızın en keskin, en güçlü kemankeşinizin diyor, en yetkin kemankeşinizin çektiği ok bir milden öte gitmez diyor. Diğer muhariplerinizin diyor ellerinde, tamam, kılıçlarını Allah keskin etsin diyor, ama bunlar yani elinde kılıcı olan bir muharip yakındaki kişilerle, ancak kılıcının menzil mesafesindeki kişilerle mücadele edebilir diyor. Fakat ben bu harcadığım paralar, bir kere bu rakam doğru diyor. Hah, onu söyleyelim yani.
300 bin rakam altın diyor. Rakamı doğru.
300 bin altın, evet. Doğru diyor. Doğru diyor. Fakat ben bu parayla diyor öyle bir ordu donatıyorum ki onların duaları ta arş-ı alaya gider.
Evet.
Ve bu duaların Allah-u Teala'ya ulaşmasına hiçbir engel yoktur diyor. Sultan Melikşah bunu duyunca İbrahim'cim diyor ki, ve onda kemalatını anlamak için bu önemli. Sen bu ordunun sayısını elinden geldiği kadar arttır. Sana istediğin kadar para hazır. Dünyanın serveti şu anda elimizde olan bütün mülk senin emrindedir diyor. Yani leşkeri dua deniyor buna. Terminolojide yani dua ordusunun kılıç kalkan, yani dünyevi ordulardan çok daha güçlü olduğunu burada bir altını çiziyor iki büyük lider. Bu bugüne kadar da tabii çok meşhur bir ikisi arasında geçen menkıbe olarak da tabii bu kayıtlarda bulunan, genel bütün makbul kayıtlarda bulunan bir vaka İbrahim. İkisi, bu iki büyük liderin genel hallerini ve genel durumlarını bu anekdottan çıkarmak elbette ki mümkün. Fakat Nizam-ı Mülk özelinde bahsedersek, kendisinin zaten asıl ismin Hasanet Tusi olduğunu söylemiştik. Evet. Bir iki program evvel de. İbrahim'cim babası tarafından ilk başta, bu noktaları hatırlayalım istersen. İlk
tabii,
eğitimini
tabii.
Babasından alıyor, hafızlığını da babasından yapıyor. Eyvallah. İlerleyen yıllarda hafızlığını kardeşi Ebu Kasım Abdullah'la birlikte tamamlıyorlar. Hatta iki kardeş bu noktada birbirleriyle tatlı bir rekabet içine giriyorlar. Tek rekabet hafızlık hususunda da değil. Bunlar tabii 5-6 yaşlarından itibaren olan şeyler İbrahim'ciğim.
Evet.
Arapçayı ve Farsçayı da mükemmel bir şekilde öğreniyor. Ki zaten o zamanın kültür dili de ağır bir şekilde Büyük Selçuklu'da Farsça. Kendisi gene ihtisas hususu olarak hadis ve fıkıh da İbrahim'cim Şafii fıkhında bilhassa, ve hadiste kendisi zaten ihtisas sahibi.
Büyük bir alimden bahsediyoruz değil mi abi?
Çok yani, büyük bir alimden.
Yani sadece bir devlet yöneticisi, bir vezir, aynen, değil, aynı zamanda da büyük bir İslam alimi.
Aynen öyle İbrahim'cim. Çok nadir bir şekilde, görülecek bir şekilde pek çok seçkin husus bu büyük alim ve devlet adamının, Hasanet Tusi'nin ya da hepimizin bildiği ismiyle Nizam-ı Mülk'ün üzerinde, bünyesinde toplanmış İbrahim. Çünkü bu yani gerçekten de çok nadir görülen bir şey. Zaten Çağrı Bey bunu fark eder etmez. Tuğrul Bey'in de tabii muvaffakatıyla o zamanki tek varisleri, tek meşru varisleri olan Alparslan'a, Alparslan'ın hocası olarak kendisini vazifelendiriyorlar. Zaten Alparslan da asıl atılımını, asıl İslami terbiye ve dünyevi ilimlerdeki asıl atılımlarını bu Nizam-ı Mülk'ün yanında bulunduğu dönemlerde o yaşlardan itibaren, küçük 9 yaşından itibaren elde etmeye başlıyor. Hı hı. 29 sene Büyük Selçuklu Devleti'ne tam bir dirayet ve adaletle hizmet ediyor ki bu konuda zaten Batılı müşteşriklerin bile şeyi yok İbrahim'cim.
Şüphesi.
İtirafları, şüphesileri yok bu noktada. Kendisinin tabii en büyük hizmeti hiç kuşkusuz uzun süredir programlarımızda galiba bir ay civarındadır bahsettiğimiz Nizamiye Medresi oluyor hiç kuşkusuz. O zaman Alparslan'la birlikte bu Nişabur'da geldiklerinde Nişabur'u fethinden sonra burada ki dervişlerin ve alimlerin durumlarını gördüklerinde ve İslam dünyasında o dönemde ta Tuğrul Bey zamanından 1055'ten Bağdat'ın ilk defa Bağdat'a girdikten sonra Türkler bu bölgede Ehl-i Sünnet'in kendi aralarındaki ihtilafları, yani bu ihtilafların kanlı bir boyuta ulaştığından bahsetmiştik. Hatta yani Şafilerin ve Hanefilerin mahalle mahalle Maliki ve Hanbelilerin bölünüp birbirleriyle çatıştıklarından, yani bu derece korkunç bir duruma geldiklerinden bahsetmiştik. Hı hı. Ve bunda Şii fitnesinin, bilhassa da Kahire'deki El Eser Fatimi Devleti'nin ana propagandistlerini yetiştirdiği El Eser Üniversitesi'nin ne kadar yetkin bir şekilde çalıştığından bahsetmiştik. Hı hı. Artık yeryüzünde doğru itikadın bitme, dinle artık bitme, tamamen kaybolma noktasına geleceği bir yola girildiğinden bahsetmiştik. Tabi Allah-u Teala'nın takdiri.
Evet.
Büyük Selçuklu Tuğrul Bey'den itibaren daha doğrusu Çağrı ve Tuğrul Beylerin bu noktada pek onlar daha muharip gelenekten gelen insanlar oldukları için çok bu noktada bir müdahilleri olmasa da Alparslan'dan itibaren ve tabi biraz da Melikşah'tan itibaren Nizamiye medreseleri Ehl-i Sünnet itikadını ve tasavvuf alimlerini koruyarak, kollayarak dünya üzerinde en azından ilk başta İslam coğrafyası üzerindeki ayrılıklara bir son verdi ve bir nizam verdi. Özellikle Nizamül Mülk sayesinde İbrahim'ciğim. Böyle bir toparlama yapalım.
Evet abi, şimdi bir iki husus var. Bunları da biraz konuşmak isterim. Yani Nizamül Mülk'ün şahsiyetiyle ilgili, Türk devletlerinin, o dönemki Türk devletlerinin ve sonrasındaki Osmanlı İmparatorluğu'nun spesifik özelliklerinden biri haline gelmiş bir mesele var. Bunu soracağım. Bir aradan sonra da aslında bütün bu, yani Selçuklular alakalı konuştuğumuz konunun hasılası olan bir konuya girmek istiyorum. Şimdi şuradan başlayalım. Nizam-ı Mülk çok önemli bir şahsiyetti. Çok büyük bir alimdi. Keza Alparslan da öyle. Yani Tuğrul ve Çağrı Beylerin çok iyi savaşçılar olduğunu biliyoruz. Fakat ilim yönünden çok kuvvetli insanlar olmadıklarını biliyoruz. Ama evet, Sultan Alparslan böyle değildi. Keza Melikşah da babası gibi iyi yetiştirilmiş, alim denilebilecek bir insandı. Nizami Mülk keza onların, Sultan Alparslan'ın hocalığını yapmış, Sultan Melikşah'ın hocalığını yapmış. Büyük bir alim, büyük bir fazıl kişiydi. Şimdi
Mülakim, bir küçük bir şey söyleyebilir miyim burada?
Lütfen, tabii.
Müsaadenle. Zaten Çağrı ve Tuğrul Beylerin bu noktadaki ilmi hassasiyetleri, vakıf oldukları ilim yetkin bir safhada olsaydı, Amirülmülk Kunduru gibi, evet, bir Mutezile'nin vezir olmasına
müsaade etmezlerdi.
Kalmasına müsaade etmezlerdi.
Kesinlikle öyle, evet.
Ki bu ayrılıkları kışkırtan esas isim de oydu.
Evet, Kunduri'ydi. Abi şöyle, şimdi hani tarihin bazı hususlar vardır mesela, dersiniz ki evet bu dönemde olması gereken şey gerçekten buymuş dersiniz. Hani Tuğrul ve Çağrı Beyler büyük savaşçı olmasalardı belki de Sultan Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını açtıracak, topraklarını, Selçuklu topraklarını genişletecek bir zemin hazırlayamayacaklardı. Onu da bilmiyoruz.
Mutlaka.
Dolayısıyla
mutlaka,
onların belki de öyle olması gerekiyordu. Şimdi
mutlaka,
bakıyoruz, Selçuklular için de böyle, Büyük Selçuklu için böyle, Anadolu Selçukluları için de böyle, keza Osmanlılar için de böyle. Yani yöneticilerin iyi yetiştirilmiş insanlardan olması, devletlerin daha uzun süre dünya siyasetinde var olmalarına, evet, dünya siyasetini etkilemelerine sebep oluyor, neden oluyor. Şu durumda, yani devleti yönetmeye talip olan kişilerin aynı zamanda kendilerini ilmi olarak da geliştirmek durumunda olmalarını söyleyebilir miyiz? Böyle bir zorunluluktan bahsedebilir miyiz abi?
Çok güzel, çok güzel söyledin İbrahim'ciğim. Sen söylemesen zaten bir şekilde bunu vurgulamak istiyordum ben de. Sen çok güzel parmak bastın. Altını çizdin konunun. İbrahim'cim sadece devlet yönetenlerin de değil ki onlar da zaten elzem. Hiç kayıtsız şartsız bu noktada çok yetkin olmaları şart yani İbrahim'ciğim. Biz kendi kişisel hayatlarımızda da tüm Müslümanlar olarak bu noktada bir çaba göstermemiz mutlaka gerekiyor, şart İbrahim'ciğim. Evet. Zaten farzı aynı aslında bu noktada kendimizi düzeltmemiz. Şimdi şunu hep vurgulamaya çalışıyorum. Bir kişinin itikadı doğru olmazsa sadece bugüne değil, tarihe de, yani geçmişe de, geleceğe de bakışı mutlaka çarpık oluyor İbrahim'ciğim.
Evet.
Bu o kadar net, o kadar açık ki. Şimdi o dönemde Mutezile diye bir bela var. Bu zaten olan bir şey. Fakat bu Abbas, bir itikat fakat Abbasiler döneminde, Emevilerden Abbasilere geçiş döneminde bu insanlar güç kazanmışlar. Nüfus kazanmışlar. Hı hı. Ve halifeler üzerinde de umulmadık kadar bir nüfus kazanmayı başarmışlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Şimdi senin bahsettiğin bu bilhassa idarecilerin doğru noktada, doğru itikatta ve doğru anlayışta olmalarının geçmişlerinde iyi eğitim almalarından kaynaklanmasına çok bariz bir örnek.
Evet.
Şimdi Abbasilerden başlayan ve Büyük Selçuklu'da Ahmed el Mülk Kunduri'nin kışkırttığı, yani Tuğrul ve Çağrı Beylerin bir şekilde nizama koyduğu, fakat içeriden devlet idaresi anlamında Kunduri'nin sağlanan görsel olarak en azından bir nispi olarak sağlanmış huzuru bozan yapısı zaten onun bozuk itikadından kaynaklanıyor.
Hı hı.
Yani devletin yürütmesi Kunduri'nin elinde olmasına rağmen, bak şu hususları İbrahim'ciğim, bütün imamlara, vaizlere, dönemdeki Nizamiye'den önceki bulunan medreselerde, dağınık bulunan küçük medreselerde, İbrahim'ciğim şunları, bak şu temel ne diyelim, doktrinleri mi diyelim, prensipleri, evet. Şu bak. Adamın yaydığı şeylere bak İbrahim'ciğim. Bu tabii genel Mutezile'nin de genel görüşleri. Birkaç madde onu bahsedeyim mi?
Lütfen,
yoksa
tabii.
Çünkü Nizamiye zaten doğrudan bağlı bu husus İbrahim'ciğim.
Tabii, kesinlikle öyle. Evet.
Şimdi Allah-u Teala'nın İbrahim'ciğim ilim sıfatını reddetmek bunların temel Mutezile'nin temel görüşü. Yani diyorlar ki Allah-u Teala ufak tefek şeyleri bilmez. Hatta birkaç sene önce de meşhur bir bizden de bir tırnak içinde alim. Hani genç ona telefon ediyor. Allah-u Teala benim kimle evleneceğimi bilir mi? Evlen diyor. Allah-u Teala seni kimle evleneceğini ne bilsin diyor. Bak. Doğrudan Allah-u Teala'nın ilim sıfatını ortadan kaldırdı. Evet. Bu doğrudan zaten Mutezile'nin ilk temel görüşüdür bu. Hı-hı. Bilmez. Allah-u Teala ufak tefek şeyleri haşa şanından bilmez demeleri temel görüşleri. Kur'an-ı Kerim'in mahluk olarak yaratıldığı ki biz hadis olarak kabul ederiz. Ve Allah-u Teala'nın cennette müminler tarafından görülebileceğini tümden reddederler.
Hı hı.
İbrahim. İnsanın zaten bunu Kunduri'nin o zamanki temel doktrini bu. İbrahim'ciğim aynı zamanda da bütün alimlere ve idarecilere dini noktada söz sahibi olanlara gönderdiği temel doktrini. İnsanın işlerinde yaptığı işlerde yani kendi fiillerinde hür olduğu, Allah-u Teala'nın haşa kulları kendi fiillerini yaratacak kudrette yarattığını söyletiyor. Haşa. Kişi yapacağı işin kuvvetini önceden kendinde sarf edici kuvveti önceden hazır buluyor. Ceza ve mükafat da bunun için vardır diyorlar zaten.
Evet.
Yani ezeli takdiri bu noktadan inkar ediyorlar. Allah-u Teala kulları için en iyi olanı yaratmak zorundadır. Allah-u Teala'nın bildirmesiyle değil, iyilik diyorlar. Allah-u Teala'nın haşa bildirmesiyle değil, akıyla mutlak olarak bilinebilir diyorlar. Tabii bu temel itikatlardan yine hepimizin aşağı yukarı aşina olduğu. Büyük günah işleyen kimsenin durumu. Yani hariciler büyük günah işleyenlere kafir diyorlar. Ama bunlar da diyorlar ki ne mümindir ne kafir. menzilete beynel menzileteyn dedikleri bu. Yani iki menzil arasında ya da cennetle cehennem arasında bir konumdadır diyorlar. Hı hı. Yani iman ile küfür arasında bir derece icat ediyorlar İbrahim'ciğim.
Evet.
Nakil olmasa da insanların Allah-u Teala'ya inanması ve emirlerine uyması gerektir. Büyük günahlar iyi amelleri de yok eder diye bir kesin bir çizgi çekiyorlar. İbrahim'ciğim bir iki madde daha söyleyeceğim ama
Okay'a birinci bölümün sonuna geldik. İsterseniz bir virgül koyalım. Sonra buradan devam edelim. Ondan sonra da benim asıl konuyla ilgili tüm bu sohbetleri bağlamak üzere soracağım soru var. Onun üzerine konuşmaya devam ederiz. Efendim kısa bir ara ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hatırlatmış olalım. Aradan önce Nizamül Mülk meselesinin son programını yaptığımızı söylemiştik. Nizamül Mülk'ün kişiliğini konuşuyorduk ve onun temellerini attığı Nizami medreselerinin sadece içinde bulunduğu dönemde değil, ondan sonraki dönemde de kendilerinden hatta yüzyıllar sonraki döneme de nasıl sirayet ettiğini biraz tartışıyorduk. Aradan önce, tam ara vermeden önce Okay abi Mutezile ile alakalı bir şeyler söylüyordu. Onların özelliklerini anlatıyordu. Abi buradan devam edelim isterseniz.
Devam edelim İbrahim'cim. Bu Emil, bu Nizami Mülk'ten önceki Vezirül Azam Ahmet-i Kunduri'nin Mutezile'nin temel doktrinini nasıl ülkede yaymaya çalıştığı ile ilgili biraz bahsettik. Evet. Son birkaç maddesi var bu Kunduri'nin temel doktrininin. Ondan bahsedip bitireceğim hemen bu Mutezile bahsini. Bir diğer maddesi Allah-u Teala'nın iyi amelde bulunan müminlere sevap vermek mecburiyetindedir diyorlar. Çünkü sevap vereceğini vaat etmiştir, söz vermiştir diyorlar. Büyük günah işleyen kimse de tövbe etmeden vefat etmişse, ölmüşse onu da cezalandırmak, cehenneme atmak zorundadır diyorlar. Çünkü bunu da böyle bildirmiş, vaat yani bu konuda bir vaatte bulunmuştur diyorlar. Aksi takdirde Allah-u Teala sünnünde durmamış diyorlar. Halbuki bizim itikadımızda bu. Allah-u Teala hiçbir şeye mecbur değildir bir kere. Büyük günah işleyen kişi tövbe etmeden de ölmüş olabilir. Fakat tabii, önemli olan imanı kurtarmaktır. Ahirette imanı kurtaran kişinin ahiretteki durumu Allah-u Teala ile kulun kendi arasında olan bir hususiyet. Cehenneme atmak zorundadır gibi bir Allah-u Teala gene yani cennete sokmak zorundadır gibi bir, hani bu şekilde cebretmek, bunda da büyük günah işleyeni cehenneme atmak zorundadır demek külliyen ehl-i sünnet itikadına aykırı. Emrim bil maruf nehyan münker, yani iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak işi. Kişi bunu kuvvetle, yani kılıç, silah, cebren bunu yapmalıdır derler İbrahim'cim. Bu yüzden tarihte mutezili gruplar devlete karşı pek çok isyanda bulunmuşlar. Her ne zaman da gücü ele geçirseler Müslümanlara çok ağır baskı, işkence, idam cezaları peş peşe vermekten de hiç çekinmemişlerdir İbrahim'ciğim. Şimdi bak, itikat İbrahim'ciğim, her şeyin başı doğru itikat.
Kesinlikle öyle.
Bugün dahi Osmanlı'nın, Selçuklu'nun aleyhinde konuşana bir bak, genel itikat tarzı hemen zaten seziyorsun, anlıyorsun.
Doğru.
Aynen, kendini doğrudan gösteriyor zaten. Bu adamın geçmişe bakışı bozuk olduğu gibi geleceğe bakışı da mutlaka çarpık oluyor. Şeyi de reddediyorlar. Şunu da söyleyip bitireyim İbrahim'ciğim bu hususu.
Lütfen.
Peygamber Efendimiz'in haşa Kur'an-ı Kerim'den başka mucizesi yoktur diyorlar. Zaten Evliya'nın, şimdi peygamberin bizim haşa mucizesini kabul etmeyen Evliya'nın kerametini aile aile kabul etmez. Kabir ziyaretlerini, tevessülü, duanın vefat etmiş kişiye, Müslümana faydalı olacağını reddediyorlar İbrahim'ciğim. Ve üzerine de yani bunların iyice yani asıl kaymağı çekiyorlar. Sahabenin hepsi de adil değildir diyorlar. Hatta bunların biraz daha uçları var ki amellerin tartılmasını imkansız kabul ediyorlar. Mizanı, sıratı, hesabı, Havz-ı Kevser'i, şefaati falan zaten genel olarak İbrahim'cim kabir azabından, kabir sualinden, hatta cennet ve cehennem şimdi yaratılmış halde değildir diyorlar. Yani bunlar bazı konuları biliyorsun miracı reddediyorlar. Yani bunlar zaten özellikle Ramazanlarda büyük kanallarda zaten biz Ehl-i Sünnet hocaları pek görmüyoruz. Hani büyük ana akım medyada zaten bu doğru hocaları görüyoruz. Bunları konu. Bak yani söylediklerimiz bin küsur yıldır zaten.
Asırlar öncesinden bugünleri etkiliyor. Evet.
Aynen öyle İbrahim'cim. Bu, yani yaptıkları Mutezile'nin temel görüşlerini İbrahim'cim tekrarlamak. Çünkü aslında üzerinde olan hariciliği tam ortaya çıkaramıyorlar İbrahim'cim.
Abi bir de siz çok tepki görecekler. Bunları sayınca yani gözümün önünde şöyle bir resim, şöyle bir tablo oluştu açıkçası. Bugün işte Batı tarafından fundamentalist olarak tanımlanan hani kökten dinci falan diyorlar ama bunların aslında çok da dinle falan bir alakası yok. Bazı örgütler var, terör örgütleri var bugün dünya üzerinde faaliyet gösteren. Yani onların görüşleriyle aslında çok örtüşen şeyler var. Yani demek ki bu örgütlerin de ideolojik yapılarının araştırılması takdirinde, araştırılması durumunda
tabii ki
tabii zamana ki kadar dayandırabileceğimizi söyleyebiliriz o zaman değil mi?
İbrahim'cim bir keresinde bundan yazın ki yaz zamanındaki sohbetlerimizden birinde yanılmıyorsam bir şeyden bahsetmiştim sana. Şeyde bu Amerika Society of Nations diye bir 1876 yıllarda 76-78 yılları arasında İbrahim'ciğim adamların bir araştırması var. Bunu bir Türk araştırmacı ya Yale'in ya da bu Ivy League'in büyük üniversitelerinden bir tanesinin tarih bölümünde rastlıyor bu araştırma İbrahim'ciğim. Yani 1875-77 yılları arasında Hakkari'nin ve Mardin'in Kürt topluluklarının yerleşik Kürt halkının lehçeleriyle ilgili çalışmalar var İbrahim'ciğim. Adamlar o kadar organize ve komplike bir şekilde bilhassa 18. yüzyıldan sonra özellikle 19. yüzyılda ağırlaştırarak bu bölgelerde o kadar hassasiyetle ve incelikle çalışmışlar ki zaten temel niyetlerini anlamamak imkansız. Senin sorun da böyleydi galiba değil mi İbrahim'ciğim?
Evet evet. Yok. Yani bugünkü bir takım terör örgütlerinin ideolojik yapılarını buraya dayandırabilir miyiz diye sormuştum.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Aynen. Şimdi bu anlayış bugünkü Orta Doğu'da tüm özellikle en başta Müslümanların başına bela olan bu terör örgütlerinin bir numarası hamisi konumunda. Yani bu örgütler bir Batı hedefini vurmuyorlar.
Evet.
Bir İsrail hedefini de vurmuyorlar. Bunlar Müslümanın karısını, malını, çoluğunu, çocuğunu helal görüyorlar. Ki sırf bu bozuk itikatlarından dolayı. Çünkü öncelikle dedikleri şu. Öncelikle biz kendi içimizi temizlemeliyiz diyorlar. Kendi içimizdeki Müslümanları yola getirmeliyiz. Ondan sonra dışarıyla uğraşacağız diyorlar. Ya arkadaş sen bir avuç adamsın. Sevad-ı Azam'dan peygamberimizin açıkça buyurduğu hadisleri reddedersen o da reddedersin tabii. Ana gölgeden, ana topluluktan ayrılmışsın. Bütün Müslümanları kendi gibi inanmayan herkesi hem tekfir ediyorsun, herkesi kendi bünyende toplayacak bir itikadı şeklinde büründüreceğim diyorsun. Ondan sonra diğer gruplarla Müslüman olmayanlarla uğraşacağım diyorsun. Olacak şey ne bu? O yüzden hedeflerinde Müslümanlar var zaten.
Evet.
Bu İbrahim'in çok detaylı çalışmalar sonucu elde edilmiş. Ya İbrahim'cim bak şu enteresan değil mi ya? Ya konu açıyor da İbrahim'cim.
Estağfurullah.
Bir cümle söyleyeceğim de. Lütfen. Yani ya şimdi yakın zamana kadar İbrahim'cim bak hadis çalışmalarında bir hadisi mesela başından bir kelimeyi hadisin başlangıç kelimesini biliyorsan ancak o şekilde hadis fihristlerinde o şekilde bulabiliyordum. Bak 19. yüzyılda ne yapıyor biliyor musun? Bu Fransızlar ve Hollandalılar, İngilizler. Bak bir ortak çalışma. Konkordans diye bir çalışma ortaya koyuyorlar İbrahim'ciğim. Hadisleri ne yapmışlar biliyor musun? Bak kelime kelime ayırmışlar. Sadece baştaki kelimesini değil, aradaki kelimesini de bilirsen bu fihristten hadisin mesela işte Buhari İhsan diyelim. Bu konudaki hadislere bakacaksın. Hadisin tamamına bilmene gerek yok. Baş kelimesini de bilmene gerek yok. Aradan kelimeyi bilsen de İbrahim'cim o hadisin tamamını bulabiliyorsun. Ve bu Müslümanların bir eserinden değil ana Fransız menşeili konkordanstan bulunabiliyordu. Ya bu ne tuhaf durum değil mi İbrahim'cim ya?
Kesinlikle öyle. İşte bizim inancımızla olan irtibatımızın da ne kadar zayıf olduğunu gösteriyor aslında. Yani aynen oturup öyle, çalışmıyoruz. Aynen öyle. Bir şey üretmiyoruz bununla ilgili olarak.
Aynen öyle İbrahim'ciğim. Şimdi tabii Nizamül Mülk İbrahim'ciğim döneminde artık bu hususlar yoluna koyulmuştu. Nizamül Mülk'ün karakteri de şöyleydi İbrahim'ciğim. Son olarak istersen bu husustan tabii bahsedelim.
Tabii.
İbrahim'ciğim Nizamül Mülk ne kadar eğitim aldığını konuştuk. Kendisi de kişisel hususiyetleri olarak asla abdestsiz bulunmazdı İbrahim'ciğim. Bu genel bir ortak görüş bütün tarihçilerde.
Müthiş bir şey abi.
Her abdest alışında İbrahim'ciğim bak bu kadar sen yoğun işlerin var, devleti yönetiyorsun, abdestsiz bulunmuyorsun, yaz kış her abdest alışında iki rekat namaz kılar. Müthiş. Ve biraz Kur'an-ı Kerim'de bir Haşr-ı Şerif mutlaka bir küçük bir kısım da olsa mutlaka okuyor İbrahim'ciğim. Kur'an-ı Kerim'e çok hürmetkar bir kişiydi kendisi. Kur'an-ı Kerim okurken ne kadar yorgun da olsa, seferden de gelse, seferde de olsa bir yere yaslanarak okumazdı. Mutlaka diz kırar, rahle başında bu şekilde okurdu. Artı Kur'an-ı Kerim'i mutlaka yanında taşırdı. Nereye giderse gitsin İbrahim'ciğim, yanında taşırdı. Müezzin namaz vakti geldiğinde ezan-ı Muhammedi okunmaya başladığında ne iş olursa olsun İbrahim'ciğim, İster ülke içiyle ilgili ya da yurt dışı ile ilgili bir görüşmeler ya da çalışmalar arasında olursa olsun mutlaka yaptığı işi orada bırakır. Hı hı. Mutlaka ezan bitene kadar dinler, ezanı tekrarlar, ezan duasını sesli olarak yapar. Ondan sonra namaza kadar olan işlerini hallederdi.
Evet.
Pazartesi ve Perşembe oruçları meşhur Nizamül Mülk'ün İbrahim'ciğim. Bunları aksatmamaya çalışırdı. Hatta hasta olduğu dönemlerde ki bir uzun bir hastalık dönemi var. Onda bile devlet işlerini aksatmadığı gibi. Allah-u Teala'ya olan o aslında kendi takvasından doğan görev ve sorumlulukları da asla bırakmıyordu ki bu da en başta pazartesi ve perşembe oruçlarıydı.
Yani devlet işlerini mükemmelen yerine getirirken aynı zamanda mükemmelen kulluk da yapıyordu.
Hiç kuşkusuz. Evet. Aynen öyle İbrahim'ciğim. O alim yapısı, aynı zamanda da biraz da edip de bir yapısı vardı İbrahim'ciğim. Zaman zaman meclislerinde ediplerden, şairlerden, yani sanatkarlardan oluşan toplantılar da tertip ederdi. Abbas halifesi de tabii onu çok seviyordu. Çok hürmet gösteriyordu. Onun da halife başta olmak üzere bütün ilim adamlarına ve sanatkarlara Nizamül Mülk'ün ikramı, iltifatı, ihsanı sınırsızdı. Yani bilhassa bu noktalarda zaten işte şikayet aldığını söylemiştik zaten İbrahim'ciğim. Hı hı. Ama bu şikayetlere gözünü yumardı. Zaten Melikşah da bu gelen tüm şikayetleri de aldırmamayı da bir nevi öğrenmişti İbrahim'ciğim.
Evet. Abi tam şikayet demişken özür dileyerek yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Şimdi bu Nizam-ı Mülk meselesini Nizam-ı Medreselerini, Sultan Alparslan'ı hatta öncesinde Tuğrul ve Çağrı Bey'i konuştuk. Yavuz Sultan Selim Han'ı konuştuk. Fatih Sultan Mehmet Han'ı uzun uzun konuştuk.
Evet.
Yani Selçuklu ve Osmanlı devlet geleneğinde öncesinde de var bu. Kuşkusuz oradan devrolunarak zaten geliyor. Evet. Yani bir taht rekabeti söz konusu veya bir mevki makam rekabeti söz konusu. Yani programın başında benim biraz böyle derme çatma şeklinde anlattığım fakat sizin onu böyle eksiksiz bir şekilde anlattığınız o olayda mesela işte 300 bin altın harcadığı bilgisini Sultan Melikşah'a ulaştıran kişi Tacül Mülk mesela o dönemdeki vezirlerden bir tanesi.
Evet.
Şimdi onların Sultan Melikşah döneminde Nizam-ı Mülk ile arasında her ne kadar Nizam-ı Mülk'ün böyle bir şey olmasa da iddiası, çabası olmasa da onun yerine geçebilmek için bir takım girişimlerde bulunduklarını biliyoruz. Keza Sultan Melikşah'ın oğulları döneminde de yani işte Sultan Sencer döneminde onun öncesinde işte Sultan Sencer'in abisinin tahta geçtiği kısa bir dönem var o dönemde. Muhammed Tapar döneminde. Böyle bir rekabetten böyle bir rekabetin var olduğunu biliyoruz. Keza işte Sultan Melikşah'ın küçük oğlu Mahmud'un annesinin de bu rekabetin içerisine girdiğini biliyoruz. Şimdi daha önce bunu konuşmuştuk. Böyle bir devlet geleneği olduğunu söylemiştik. Fakat bu hırs, bu ihtiras, sanki hani bunu padişahlar için söylemiyorum. Çünkü onların başka ulvi amaçları vardı ama onların altında bulunan vezirlerin, sadrazamların, ki bunun örnekleri Osmanlı döneminde de çok yoğun bir şekilde var. Onları da konuşacağız. Sanki biraz devletin altını dinamitlemiş gibi geliyor bana. Ne dersiniz abi?
İbrahim'cim, tabii bu üniversite, yani evrensel bir sorun bu. Yani her devlette ve her dönemde
bugün de yaşanıyor aynı şeyler.
Diyelim. Bugün de var. Tabii ki İbrahim'cim, bugün de yaşanıyor. Bunu kişisel hayatlarımızda da görüyoruz. Ben senin hayatında da böyle şeyler gördüm. Yani meyve veren ağaç
taşlanıyor, değil mi?
Mutlaka taşlanıyor İbrahim'cim. Hiç kaçamıyorsun bundan. Yani yaptığın hizmetlerin mutlaka bir aksiyon ameli oluyor.
Çok özür dilerim. Buradan değerli dinleyicilerimize de söylemiş olalım. Yani hayatınızda siz iyi işler yaptığınız zaman birileri sizi haksız yere çok ağır şekilde eleştiriyorsa bunu bir nimet olarak görmeniz gerekiyor. Çünkü bu şu demek, evet, siz gerçekten ortaya önemli bir iş koyuyorsunuz ki bunu çekemeyen öyle İnsanlar sizin arkanızdan aynen oradan öyle Buradan konuşuyorlar yani. Evet abi.
Aynen öyle. Şimdi İbrahim'cim, bak şöyle bir şeyle bağlayalım bu konuyu. Bir gene Nizamül Mülk menkıbesi anekdotuyla bağlayalım. Hı hı. Dönemin büyük alimlerinden Ebu Kasım Kuşeyri Hazretleri bir gün Nizamül Mülk'ün bir mecliste haşmetinden, azametinden, işte ilminden bahsediliyormuş. Hı hı. İşte biraz da gene meyve veren ağaç taşlanır hesabı, böyle biraz da işte kimi alaycı tavırlarla da bahsedildiği oluyormuş. Fakat bir gün şöyle söylüyor Ebu Kasım Kuşeyri Hazretleri. Bakın böyle diyorsunuz ama diyor. Bir gün ben Nizami Mülk'ün meclisine girdim diyor. Hı hı. Yanında sağlı sollu 80'ler muhafız gördüm diyor. Muhafızlarda çok kıymetli elbiseler vardı muhafızların üzerinde. Hepsi boylu poslu bir endam böyle. Yüzleri, endamları iri, yüzleri falan, çok yakışıklı genç adamlar. Onlara bakıp şöyle bir, yani pek hoşlanmadığımı anladı diyor Nizami Mülk. Yani bu o heybetten, debdebeden pek hoşlanmadığımı anladı diyor. Bana dönü dedi ki diyor, ya üstad diyor, şu gördüğün 80 muhafızın elbiselerinin fiyatı 80 bin liranın üzerindedir diyor. Allah Allah diyor. Şimdi mübarek Kuşeyri Hazretleri böyle bir irkiliyor. Ondan sonra ama hikmetli bir bunun karşılığı olacağını da biliyor aslında. Devam ediyor Nizami Mülk. Ben hayatımda hiçbir zaman haram bir şey ne yedim diyor ne de giydim diyor. Fakat şu gördüğün durum vezirlik ve saltanat makamı olduğunda bu durumu gerektiriyor diyor. Evet. Bak İbrahim'cim, şimdi devlet idarecilerinin biraz böyle haşmetli görünmeleri o devletin görkeminden gelir. Bak bu önemli bir husus. Bak Nizamül Mülk sadece ehli sünnet itikadını, doğru itikadı kurtarmış bir kişi değil. Aynı zamanda da bizim devletimizin ana kök nizamını oluşturmuş da bir kişi. Hı hı. Ki siyasetnamesi var. Kesinlikle. Zaten. Yani o siyasetnamesi zaten başlı başına uzun bir husus.
İnşallah. Ama
Melikşah sunduğu bir siyasetnamesi var. Devlet idaresiyle ilgili temel hususlardan, belirlediği temel hususlardan bahsediyor. Ve Melikşah bu aldığı bu siyasetnameden çok memnun oluyor. Çünkü birkaç kişiden daha istiyor. Hatta bu konuda bir yarışma açtırdığı da söylenir. Hı hı. Ama tabii Nizami Mülk'ün siyasetnamesini tercih ediyor. Onu hayatının bir başucu kitabı haline getiriyor ondan sonra. Evet. Yani bu husus İbrahim'cim böyle biraz sen istemesen de öyle görünmen gerekiyor. Bu tepki topluyor. Arkandan konuşanlar tabii çok oluyor ama bir insanın genel olarak yaptığı hizmetlerin geneline, umumuna bakmak lazım.
Doğru.
Ortaya koyduğu eserlerin umumuna, ne kadar faydalı olduğuna, bakmak lazım.
Nitekim
Yoksa gerisi boştur.
Tabii nitekim Melikşah da ona bakarak Nizam-ı Mülk'ü bu anlamda teşvik ediyor. Çalışmalarını
ilerletmesi aynen öyle.
İçin
her
teşvik
zaman,
ediyor.
Her zaman, her zaman. Bir tek o 300 bin altın hususunda bir öyle bir ufak bir kalbine kuşku düştü durum oluyor ki zaten Nizam-ı Mülk'ün bahsettiği o dua ordusu, leşkeri gaza demesiyle de zaten mutmain oluyor Nefsi İbrahim'ciğim.
Eyvallah abi. Çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir program oldu. Ben kendi adıma açıkça söylemek gerekirse çok ciddi şekilde istifade ettim abi. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir.
İnşallah.
İnşallah önümüzdeki programda tekrar görüşeceğiz.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikteydiniz. Geçtiğimiz programda, geçtiğimiz birkaç program önce Nizam-ı Mülk meselesini konuşmaya başlamıştık. Bu programımızda da artık bu konuyu hitama erdirdik diye düşünüyorum. Ki aslında böyle birkaç programa hitam verecek bir şey değil Nizam-ı Mülk meselesi de. Biz genel hatlarıyla konuştuk. Belki birkaç program siyasetname üzerine konuşmak lazım diye düşünüyorum. İnşallah başka vesileyle. Çünkü orada başlı başına önemli konular var. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.